Ayrım 4. Gafille Soytarı Özlem Peker sayfa 57. Aynı anda dağda çoban ile kumarbaz tırmanmaktaydılar hala kumarbaz durduraksız sorular soruyordu çobana. Mesela neden tırmanmaktaydılar hala dağa? Cevap vermedi yaşlı adam. Biraz bekledikten sonra yeni bir soru sordu kumarbaz. Kucağındaki şu koyun var ya, nasıl yaşayabildi hayvan bunca sene? Bildiği kadarıyla bir koyunun hayatından daha uzun süredir hayattaydı hayvan. Ve anlamıyordu bunun sırrını kimse. Bu yüzden de söylenti dolanıyordu etrafta. Yaşlı adam ölümsüzlüğün ilacını buldu diye. Hem kendisi de yaşlanmıştı adamın ve yanlış anlamasın da ama ölüm de çalmıyordu hani bir türlü kapısını. Güldü çoban. Bu sorulara cevap verebilirdi işte. Bu koyun herkesin bildiği dağda bulduğu koyun değildi. O çoktan ölmüştü elbette. Bu başka bir koyundu. Parayla satın almıştı onu. Ve sırf bir daha asla çobanlık yapmak istemediğini hatırlatsın diye. O öldüğünde de alacaktı yeni bir tane. Ölümsüzlüğün ilacını da bulmuş değildi elbette. Bir gün o da ölecekti önceden tahmin edemediği bir vakitte. Yeni bir soru sormaya hazırlandı kumarbaz. Fakat izin vermedi çoban. Şimdi de sen söyle kumarbaz. Neden gafilin zorbayı alt edeceğine dair bahse girdin? Neden bu kadar güveniyorsun gafile? Kısacık bir cevap geldi kumarbazdan. Bahse falan girmedim ben çoban, dedi. Böyle bir cevap beklemiyordu yaşlı adam. Devam etti kumarbaz sözlerine. Gafil çok yürekli biri ama zorbaya meydan okuyabilmesi için ona destek verenler olmalı. O yüzden söyledim öyle. Söyledim çünkü tahmin etmiştim eninde sonunda gideceğini saraya. Söyle bana fena mı ettim yani dedi. Kumarbazın bunu niye yaptığını, neden gafile destek olmaya çalıştığını anlamadı çoban. Fakat soracak fırsatı da bulamadı. Ayaklarının kolayca kayabileceği bir bölgeye gelmişlerdi. Dikkatli olmaları gerekti. Kenarlardan uzak dur dedi yaşlı adam. Ve yılan çıkacak olursa karşımıza hemen olduğun yere bağdaş kurup otur. Buradan sonrası onların bölgesi artık. Aynı anda sarayda gafille soytarının karşısında dikilmekteydi hükümdarın oğlu ve dik dik bakmaktaydı soytarıya. Sen dedi. Kızıysan eğer hükümdarın ben kimim o zaman? Bu soruyu sorabilecek cesareti ancak toplamıştı. Sen dedi soytarı güçten düşmeye başlayan sesiyle. Sen bir zamanlar bu sarayda çalışmış ve seni doğururken hayata gözlerini kapamış olan genç bir kadının oğlusun. Hükümdar erkek çocuk istediği için benim yerime seni vermişler onun kucağına. İnanmak istemedi karşısındaki bir hizmetkarın oğlu olduğuna. Bunca sene yalanlarla büyüdüğünü düşünmek bile yetip artarken canını yakmaya buna dayanamazdı. Babam kimmiş peki dedi genç zorba. Bunu bilmediğini söyledi soytarı. Kimse bilmiyordu. İspatla dedi karşısındaki. İspatla söylediğin doğru olduğunu bana. Bunun mümkün olmadığını söyledi soytarı. Fakat çok istiyorsa eğer bunların ispatlanmasını dönüp kendi içine bakmalıydı. Gerçek bir zalimlik taşıyorsa içinde hükümdar gibi o zaman hükümdarın gerçek çocuğu olduğundan şüphe duymasına gerek olmayacaktı. Fakat bu konuda hükümdarın kötü bir kopyası olduğunu anlarsa o zaman çekilmeliydi kenara. Soytarının kanındaki zalimlikle boy ölçüşemezdi nasıl olsa. Sen mi zalimsin diye güldü genç zorba. Hiç sanmıyorum. Hatırla bir zamanlar bir muhafızı kırbaçlattırdığım için nasıl da bana diklenmiştin. Hiç sanmıyorum. Hiç. Benim zalimliğim kendime karşı dedi soytarı. Başkalarını kolay affederim de kolay affedemem kendi kendimi. O yüzden senden daha çok benziyorum hükümdara. Hiç gurur duymasam da. O sıra hükümdarın onu çağırdığını haber verdi muhafızlardan bir genç zorbaya. Bitmeden konuşmaları, koşar adım hükümdarın yanına gitti genç adam. Kötüydü hükümdarın zamanlaması. Kendisini çağırmış olmasaydı daha fazla soru soracaktı soytarı kılıklıya. Bunalınca düşünmekten yanındaki aynayı yüzüne yaklaştırdı zorba. Gamzesine bak, seninkinin aynısı, demişti karısı. Hükümdar ispat görmek istediğini haykırdığında. Çekinerek baktı aynaya. Gülmeyi denedi kendi kendine. Gülümseyebildi ancak. Aynı gamze gösterdi kendini. Tıpkı soytarı kendisine meydan okurken onun yanağında ortaya çıkan kopyasıydı. Aynayı kucağına bıraktı zorba. Hiç tatmadığı bir duyguyu tatmaktaydı şu anda. Hayal kırıklığını. Bundan da öfkesinin durgunluğa dönüşmesi. Vezire seslendi. Oğlumu çağırın bana ya da oğlum sandığım genci. Neyse işte yormayın beni. Ben öldüğümde ülkeyi yönetebileceğine inanıyor musun diye sordu zorba yıllarca oğlu sandığı genç adama. Yönetebileceğini söyledi karşısındaki. Yapılacaklar belliydi. Acımayacaktı asla. Gücü görünür olduğu sürece de korkacaklardı onun hükmüne karşı koymaya. Güzel dedi hükümdar. Güzel ama yeterli değil. Tahtı sana emanet etmeme. Bir süre cevap vermedi karşısındaki. Zorba kendisinden vazgeçmek üzereydi belli ki. Yıktı bu düşünce tahtın yalancı varisini. Başını eğip gözlerini yere dikti. Ne diyeceğini bilmiyordu. Bağıra bağıra ağlamak istiyordu daha ziyade. Odasına gitmesini söyledi ona zorba. Vezire dönüp soytarı ile gafili getirmesini emretti. ''Neden geldin arkamdan?'' diye sordu gafil soytarıya. Zorba ile genç zorba konuşmaktayken sarayda. Onun yerine ''Neden böyle savunmasız çıktın zorbanın karşısına?'' diye sordu. ''Savunmasız olmadığını söyledi gafil. Savunmasızlık kendi isteği dışında yakalanmaktı. Konuşacaklardı daha, muhafızlar gelip de onları götürmeselerdi hükümdarın yanına. Yürürken birbirlerine baktılar gafil ile soytarı. ''Neydi şimdi bunun anlamı? Şimdi ne yapacağız?'' diye sordu zorba getirilince tutsakları karşısına. ''Hangimiz alt etti şimdi diğerini?'' diye de devam etti. Bir yandan eliyle işaret ederken dışarı çıkmalarını vezire ve muhafızlara. ''Siz mi yendiniz beni, yoksa ben mi sizi? Ne dersiniz, hangimiz hak ettik kutlanmayı?'' Cevap vermediler karşısındakiler. Ciddileşmişti suratları. ''Söyle bakalım,'' dedi zorba soytarıya bakarak. ''Yok mu etmeliyim seni, yoksa yerime varis mi yapmalı?'' Cevaplayamadı soytarı. Ürkmüştü hükümdarın gözlerinden. Tahtın varisi olmak istemediğinden emindi. Ama cevap vermekte tereddüt etti. Zaman akmazken nasıl yok edecekti ki zorba kendisini? Sorusuna herhangi bir cevap gelmediğini gören hükümdar dışarıda beklemekte olan vezire içeri gelmesini söyledi ve tahammül edemediği için karşısındakilere derhal zindana götürülmelerini emretti. Onlara ne yapacağını bilmiyordu zorba henüz. Biraz düşünmeye ihtiyacı vardı. Zindandaki diğer insanlar da serbest bırakabilirlerdi artık. Nasıl olsa işi soytarı ve gafilleydi. Başkasıyla uğraşacak durumda değildi şimdi. Kâhin de serbest kalır kalmaz pılını pırtısını toplayıp saraydan ayrılacaktı. Buyruğu buydu zorbanın. Yetmişti artık beceriksizliği, başarısızlığı. Karısı ile dadının oda hapsi de sona ermişti şu an itibariyle. Evet, başka bir ceza vermeyecekti onlara. Yüce gönüllülüğünden değildi bu kararı. Severdi zorba kendi hayatlarını hiçe sayanları. Onları kendilerine yaparlardı zaten en büyük zalimliği. Hükümdarın zulmüne ne gerek vardı? Tahtın varisi oğluna gelince onu görmek istemiyordu bir daha. Kendi kanından olmayan birisine tahtını bırakacak değildi ya. Onun en kısa sürede başka bir ülkeye sürülmesini söyledi vezire. Canı sıkılmıştı zorbanın iyiden iyiye. Zaten güneş de vuruyordu gözüne gözüne. Aynı güneş zirveye yaklaştıkça daha da zorlaştırıyordu çoban ile kumarbazın dağa tırmanmasını. Yanlarına aldıkları koyun ile papağan da kesiyordu hızlarını. Bunu neden yapmak zorunda olduklarını anlamıyordu kumarbaz. Güvenli bir yerde saklamaya çalıştıkları gafil ile soytarı ayrıldıktan sonra yanlarından ne gereği vardı ki bu yaptıklarının? Neden ineceklerini aşağıya zirveye ulaşmaya çalışıyorlardı? Yaşlı adamı takip etmekle en büyük kumarını oynamıştı belki hayatının. Çünkü her an ayağı tökezleyip aşağı yuvarlanabilirdi. Veya buralarda görüldüğü söylenen zehirli yılanlarla karşılaşabilirdi. Sanki hissetmiş gibi kumarbazın endişesini aniden karşılarında bir yılan beliriverdi. Oldukları yerde çakıldıklar iki adam. Tanımıştı onu çoban. Yılanların hükümdarıydı bu. Hani hikayede nehri geçmeyi başardığı için tahtı devralan. Daha önce de görmüştü onu ama uzaktan. Hayvan tahmin ettiklerinden daha iriydi ve gözlerindeki ifade ürkütmüştü onları. Yavaşça bağdaş kurup yere oturmasını söyledi kumarbaza yaşlı adam. Omzundaki papağanı da kucağına almasını. Bembeyaz kesilmişti kumarbazın yüzü. Çobanın dediğini yaptı. Yılanların hükümdarı boynunu dikleştirdi ve gözlerini davetsiz misafirlerine dikip olacakları bekledi. Kumarbazı sakinleştirmek için dağın zirvesine doğru tırmanıyor olmalarının nedenini anlatmaya başladı çoban alçak sesle. Bunun yılanı da sakinleştirmesini umuyordu. Biliyordu yılanların alçak sesle konuşulduğunda hareket etmeyip oldukları yerde beklediklerini. Dağa tırmanıyorlardı çünkü çobanın uzun süredir ortalarda görünmeyen dostunu bulmak için bakmadığı bir tek orası kalmıştı. Yılanın da kumarbaz gibi sakinleşmeye başladığını gören çoban, başladı anlatmaya dostuyla nasıl tanıştığını. Zaman. Ülkelerden bir ülkede bir erkek çocuğu doğmuş ülkeye yüksekten bakan dağın eteklerindeki çobanın evinde. Çok sevinmişler annesiyle babası ve sevmişler çocuklarını. Çocuk farkındaymış bu sevincin ve sevginin. O yüzden de erken serpilmiş. Evden uzaklaşabileceği yaşa geldiğinde de annesi onu zamanla tanıştırmış. Çünkü o ıssız yerde çoban ile karısının tek dostları zamanmış. Zamanla tanışması hayatına neşe katmış çocuğun. Çünkü çok eğlenceli bir arkadaşmış. Hiç ayrılmıyorlarmış yanından. İnsanlar gibi eli, yüzü, gözü yokmuş ama konuşabiliyormuş ve hissettirebiliyormuş varlığını ılık nefesiyle. Çocuğa hep yanında kalacağına söz vermiş zaman. Kendisiyle aynı hızda yürürse elbette. Çünkü onun bir görevi varmış, her gün aynı hızda yerine getirdiği. Güneşe yön göstermekmiş bu görevi ve aksatması imkansızmış. Her sabah zamanın peşine takılmayı adet edinmiş çocuk. Çok güzel masallar biliyormuş zaman. Dinlerken o masalları ve oynarken oyunları, güneşin battığı yere nasıl vardıklarını anlamıyormuş bile çocuk. Zaman hiç geçmiyor gibiymiş sanki. Hep çocuk olacak kalacaklarmış gibi. Fakat zamanla büyümüş çocuk ve yaşlanmış olan babasının yaptığı işe yardım etmesi gerekmiş. Gün doğumuyla kalkıp dağın diğer eteğindeki köyün koyunlarını almak ve onları otlatıp gün boyu gün batmadan sahiplerine bırakmak tek başına kaldırabileceği bir uğraş değilmiş artık yaşlı adamın. Bu yüzden de baba oğul çıkar olmuşlar evden. Memnunmuş çocuk babasıyla vakit geçirmekten. Tek derdi eskisi gibi zamanla arkadaşlık edememekmiş. Çünkü artık zamandan daha yavaş hareket ediyormuş babası. Sadece sabahın ilk saatlerinde tutuyormuş hızları. Derken bir gün çocuğun babası hastalanmış. Durumu ağır, ümidi yokmuş adamın. Anlayınca gitme vaktinin geldiğini çağırmış oğlunun yanına ve ona vasiyet etmiş. Biliyorsun genç bir çobanken kolaydır zamanla dost olmak. Çünkü izlediğin yol onun yoluyla birdir. Fakat bir gün vazgeçersen çobanlıktan ya da benim gibi yaşlanırsan yine de onunla dostluğunu devam ettir. Yanlışların olursa görmeyecektir. O kolay kolay kırılmaz, esnektir. Ölmüş adam bir zaman sonra. Çok üzülmüşler çocukla annesi. Fakat kızmamışlar zamanı geçtiği, geçip de adamı ömrünün sonuna taşıdığı için. Çünkü biliyorlarmış ikisi de. Geçmek zamanın göreviymiş. Ölümse insanın kaderi. Zaman geçti diye ölmezmiş insanlar. O sadece doğumla ölüm arasında taşırmış insanları ve yatağı olmayan nehir olmadığı gibi dünyada zamansız bir yaşamda olamazmış. Tıpkı zamansız ölüm olamayacağı gibi. Çobanın sözünü burada kesti kumarbaz. Ama zaman durdu ve biz yaşamaya devam ediyoruz. Madem yatağı yok artık yaşamlarımızın, öyleyse nasıl akıyoruz hala biz? Kumarbazın sesi rahatsız etti yılanların hükümdarını. Bunu bir tehdit gibi algılayan hayvan tısladı. Sessiz olmasını işaret etti çoban yol arkadaşına ve yatak yok olmadı diye fısıltıyla sadece bizlerin dışarı taşmamasına izin verdi. O anda bir ses duyuldu yılanların hükümdarının arkasından. İlkildi kumarbaz, yere eğildi yılan ve gözleri sevinçten parladı çobanın. Zamanın sesiydi bu kulaklarına çarpan, onu dağda bulacağını düşünmekle yanılmamıştı anlaşılan. Zaman selam verdi çobana, aldı selamı yaşlı adam. Göremiyorlardı onu ama sesini duyuyor ve ılık nefesini hissediyorlardı. Neden gittiğini, neden insanları bıraktığını sordu çoban ona. Yaşlı adamın zamana kafa tuttuğunu sanan yılan tekrar dikleştirdi başını ve gözlerini kıstı. Nefesiyle sakinleştirdi onu zaman ama çobanın sorusunu cevapsız bıraktı. İçinde bulundukları durum terletmişti kumarbazı. Kucağındaki papağan da huysuzlaşmıştı kendisi gibi. Onu zapt edememekten korkuyor, bir yandan da güç bulmak için buraya oturdukları andan beri avucunda tuttuğu zarları sıkıyordu. Zaman başladığı hikayeye devam etmesini istedi çobandan. Devam etti yaşlı adam, dostuna kavuşmuş olmanın verdiği heyecanla. Çoban olarak hayatına devam eden delikanlı, yıllarını geçirmiş gün doğumuyla batımının arasında. Herkes yalnız sanırken çobanı, o çok mutluymuş dostuyla. Hiç ayrılmamışlar ikisi. Çobanın annesi öldüğünde ve sürüsü hükümdar tarafından elinden alındığında bile zorba derler bir hükümdar varmış ülkenin başında. Talihsizlik bu ya, bir gün çobanın yolu çıkışmış onunla ve zorba bu ya, sürüsünü dağıttırmış saygısız bulduğu çobanın. Kesti diye sürüsüyle zorbanın atının hızını, çobanın çobanlığı noktalanmış. Muhafızlar el koymuşlar sürüye. Koyunların sahipleri de çobandan istemişler kaybettikleri hayvanların parasını. Ödemek için borcunu, başka diyarlarda iş aramış çoban ve ne bulduysa yapmış kendini sakınmadan. Yıllar böyle geçmiş işte. Zamandan daha hızlı hareket etmesi gerektiği için de uzak kalmış dostundan. Derken dünya güzeli bir kızla tanışmış komşu ülkelerden birinde. Kendisinden çok daha gençmiş kız ama gönülleri sevmiş birbirini. Ancak borcun tamamlayabildiği için kuru ekmekle doyuyormuş çobanın karnı. Yine de evlenmiş onunla kız. Çok mutlu yaşamışlar ta ki karısı beklenmedik bir hastalıktan ölene kadar. Sonrasında geçen bir yılı çoban da hatırlamıyormuş. Bir yılın ardından da yaptığı ilk şeyin dağın eteğindeki eve dönmek olmuş. O sırada bulmuş şu anda yanlarındaki koyunu ve karşılaşmışlar yine zamanla. Bir tek koyunun yanında yarenlik eder olmuş bütün gün eski dostuyla. Sürüsü dağıldıktan sonra yavaşladığını sandığı zaman, karısıyla tanıştıktan sonra hızlanmış gibi gelmişmiş çobana. Karısını kaybettiğinde ise durmuşmuş sanki. Fakat yeniden karşılaşınca dostuyla Anlamış hemen çoban, hızlanan, yavaşlayan veya duran kendisiymiş her zaman. Dostu ise hep aynıymış, hızı değişmiyormuş hiçbir zaman. Çobanın sözünü kesti zaman, üzgün gibiydi sanki. İnsanlar, dedi, ya kızarlar akmamama ya da hızlı akmama. Bilmezler ki akmayan da kendileridir, hızlı akan da. Oysa benim eğimim bellidir. Bunu bir sen bilirsin bunca senedir çoban. Bu yüzden korkuyorum ya, zaten beni bırakıp gitmenden. Yaşlandın artık, korkuyorum ölmenden. Neden gittiğimi sormuştun, anlamadın mı gerçekten? Senin için durduğumu fark etmedin mi sahiden? Hemen cevap veremedi çoban. Kısıldı gözleri, görünmeyen zamanı görmek ister gibi. İnanamamıştı duyduklarına. Bilirim dedi yaşlı adam. Bilirim yalnız benim seni anlamam yetmez. Sana ama yalnız ben yetmemeliyim de bunca büyük bir görevi bırakmana. Bu kadar kıymetli miyim ki benim için durdun ve durdu seninle birlikte bütün dünya? Artık yoruldum çoban, dedi zaman. Hem istemiyorum yalnız kalmayı artık. Söyle bana, nasıl taşırım seni de geçmişteki dostlarım gibi hayatının sonuna? Nasıl razı olurum seni yolculuğunun sonuna ulaştırmaya? Cevap vermedi önce çoban. Bilemedi ne söyleyeceğini. Olsa olsa bir mutluluk olabilirim senin için. Ama varlık nedenin olamam, dedi sonra. Hem ben senin benim kavrayamayacağım kadar engin olmanı sevmiştim. Üzülürüm o enginliğini yitirdiğini duymaktan. Yılan diklendi yine. Fakat baktı ki zaman sakin duruyor, eğdi başını tekrar yere ve devam etti çoban. Nasıl olsa akacaksın yine. Mecbursun, görevin böyle. Göğe kaldırdı başını yaşlı adam ve güneşi işaret etti gözleriyle. Dünyanın çobanı sen değil misin? Düş ki onun önüne, güneş de bir görünüp bir yok olsun üzerimizde. Ben de ilk gördüğüm gibi hatırlayayım yine seni ve senin dostun olmuş olmaktan onur duyarak ayrılayım hayattan. Gerçek bir dostluksa bizimkisi, zamansız yaşlılığı hak görme bana. Bir şey söylemedi zaman. Sadece hikayeyi anlatmayı bırakmasını istedi çobandan. Bitmesini istemiyordu çobanın hikayesinin bu dağın tepesinde. Nasıl bittiğini bilmiyorum ki anlatayım, dedi yaşlı adam. Eğer yeniden akmaya başlarsan sen anlatacaksın bana nerede ve nasıl biteceğini. Evet ama hikayenin bitmesi için doğru bir vakit değil şu an, dedi zaman. O anda uçmak isteyen papağanı zapt etmeye çalışırken zavallı kumarbazın avucundaki zarlar yere yuvarlandılar. Zavallıydı çünkü yılanın uzun süredir dizginlenen gerginliğini tetiklemişti şanslı adam. Şanslıydı çünkü bir anda üzerine atılıp onu ısırmış olsa da yılan, dinleyip kendisine seslenen zamanı zehrini akıtamamıştı. Yere yığıldı kumarbaz, papağan havalandı. Çoban korktu, kucağındaki koyun kaçmaya çalıştı. Yere düşen zarları dağdan aşağıya üfledi zaman ve yılanın yanına çağırdı. Bir süre doğrulamadı kumarbaz. Zehirlendiğini sanmıştı. Bunun olmadığını öğrenince de sevincinden ağladı. Papağan geri dönüp dizine kondu onun. Çoban da rahatlamıştı yılanın uzaklaşmasından ve yol arkadaşının kanının zehirlenmediğini duymaktan. Düşün, diye seslendi çoban gitmeye hazırlandığını hissettiği zamanı. Lütfen düşün söylediklerimi sana. Biliyorum kıymet verirsin benim laflarıma. Ses vermedi zaman. Onun yanlarından gittiğini yılanın uzaklaşmasından anladılar. Hiç konuşmadan dağdan indiler kumarbaz ile çoban. Kollarının altında koyun ile papağan. Uyandılar gafille soytarı parmaklıkların ardında. O günün sıradan bir gün olmayacağı ikisinin de yüreğine doğmuştu. Başlarındaki nöbetçi hazırlanmalarını söyledi. Vezir haber göndermişti. Hükümdar kararını verdi. Yılanlı nehre atılacak tutsaklar. Nasıl, dedi soytarı heyecanla. Diri diri suya mı gömeceksiniz bizi? Hayır, dedi nöbetçi. Onlar uykudayken güneş hafif hafif kıpırdamaya başlamıştı. Bu da kehanete daha fazla inanmasına yol açmıştı hükümdarın. Onları yakaladığı için yol almaya başlayan güneş, onları öldürdüğü anda sular seller gibi akacaktı. Böyle düşünüyordu hükümdar yani. Suya atıldıklarında artık ölebileceklerdi. Gözleri büyüdü soytarının. Soytarının endişesi gafile bulaşmadı. Sakin ol, diye fısıldadı gafil. Sakin ol. Şimdi bize bu lazım, dedi. Ama olamadı soytarı. Neden dostları öldürüp sonra atmıyordu ki zorba onları nehre? Bu da zorbanın yöntemlerinden biriydi anlaşılan. Güneşin henüz ağır aksak hareket ettiğini söyledi nöbetçi. Bu yüzden de ölmeleri zaman alabilirdi. Onun için zorba işi sabrı büyük olan nehre bırakmak istemişti. Olduğu yerde büzüldü soytarı. Nöbetçi onu zorla yerden kaldırdı. Gafil ise çoktan hazırdı gitmeye. Ellerindeki zincirin bağlı olduğu duvara yaslayarak sırtını ayağa kalkmıştı. Suya atmadan önce ayağımıza taş bağlarlar mı acaba, diye geçirdiği içinden. Bunu akıl etmemelerini ummaktaydı. Ayaklarını sürüyordu soytarı ve yukarıya çıkan merdivenlerin başında daha da ağırlaştırdı adımlarını. Gafil de uyumuştu arkadaşının hızına. Bırakmamak için onu arkada, zorbayı bekletmemek uğruna hızlı adımlarla merdiveni tırmanan nöbetçi bağırdı. ''Hadi çabuk, sizin keyfinizi mi bekleyecek hükümdar? Benim de başımı belaya sokacaksınız.'' Hızlanmadı soytarı. Bunun üzerine fısıldadı gafil onun kulağına. ''Suyun içinde de atabilir misin taklanı? Ben de becerebilir miyim dersin yine seninle birlikte atmayı?'' Durdu birden soytarı, gözleri parladı. ''Yapabilirim, yapabiliriz.'' dedi. Güç gelmişti birden sanki ayaklarına. Adımları hızlandı. Yürürlerken hükümdarın beklediği yere doğru ıssız avluda soytarı gafile ''Biz mi akmasına neden olduk zamanın sence?'' dedi. Bilmediğini söyledi gafil. Hiçbir şey bilmiyordu bu konuda açıkçası. Sadece ayak uydurmaya çalışıyordu zamana. O ilerlerken ilerleyip yanı sıra durunca duruyordu onunla. O yüzden de belki de zaman durduğundan beri diğer insanlar kadar fark etmemiş olması bu durumun yol açtığı sıkıntıyı. Aynı hızda ilerleyince onunla zaten hep duruyordu zaman insanın yanında. Şimdi o aktığına göre ilerleme zamanıydı. Fakat bu sefer başka bir yerde başka insanlarla. Suya düşer düşmez bağdaş kurabilirsen kolay olur. Aynı anda atmamız dedi gafil fısıltıyla. Sonrasında zaman gösterecek nasıl olsa. Başını salladı soytarı ve sordu usulca. Ya ayağımıza taş bağlarlarsa? İşte bunu gafil de bilmiyordu. Orası zorbanın insafına kalmıştı. Yeniden yavaşladı soytarının adımları. Güneş ise daha hızlı hareket etmeye başlamıştı. Aynı anda gafille soytarıyı yakalayıp hükümdara getirmiş olan muhafıza müjdeli bir haber ulaştı. Acele eve gelmesini söyledi haberi getiren. Karısının doğum sancıları başlamıştı. Haberci nefes nefese, muhafız heyecanlı. Vezirden izin alındı, koşar adım uzaklaştı muhafız tutsakları nehre götürecek olan arkadaşlarının yanından. İşte sonunda doğacaktı çocukları. Saraydan ayrıldılar gafille soytarı. Önlerinde zorba ile vezir, yanlarında ve arkalarında muhafızlar. Vakit öğle vakti. Köprüye varmak gözleri kapalı 2 saat. Köprü yüksek, ufak bir dağ misali. İkisi de muhafızlar tarafından itilmek istenmedi. Bırakın dediler. Bırakın biz kendimiz atlarız. Taş bağlamak istedi ayaklarına muhafızlardan biri. Soytarının korkulu gözleri zorbanın gözleriyle karşılaştı. Çevirdi başını hükümdar ve biraz duraladıktan sonra taşa gerek olmadığını söyledi. Bu kolaylaştırırdı tutsakların nefesinin bitişini. Her şey bir çırpıda oldu. Soğuktu zorbanın yüzü. Su daha soğuk. Suyun içinde bağdaş kurmak kolay. Taklayı atmak daha kolay. Gafille soytarı yeni bir hayata işte böyle yuvarlandılar. Güzel bir duygu vardır yeni doğanların yüreklerinde. Hayatı sona erenlerin de bildiği bir duygudur bu. Ama geri dönüp de anlatamazlar bize. Doğum ile ölüm arasında da doldurur insanların yüreğini bu duygu. Eğer dostuysalar yaşamın elbette. Çünkü en güzel duygular dostlarla paylaşılırlar önce. 4. ayrımın sonu sayfa 72.